Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemiz var. Biyolojik risk etmeni, biyolojik etkenlere maruz kalınabilecek işler, biyolojik risk etkeninin kullanıldığı iş yerlerinde işverenin yükümlülükleri, riskler ve önlemleri konuşacağız. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı Bölümü Biyoloğu Canan Yıldız Bilasa ile. Bakanın ikinci bölümünde Avrupalı Türkler köşemiz var. İklim değişikliği, şiddeti artan ve sıklığı yoğunlaşan aşırı hava olayları gibi anlık ve deniz seviyesinin yükselmesi, artan kuraklıklar gibi uzun vadeli etkilerle dünyanın birçok farklı yerinde göç hareketliliğine yol açıyor. Latin Amerika, Güney Asya ve Sahra Altı Afrika'daki sıcak iklim noktalarında yaşayan yaklaşık 143 milyon insanın ülke içinde yerinden olacağı ve çoğunluğunun kırsal alanlardan yakındaki kasaba ve şehirlere taşınacağı tahmin ediliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız programın ilerleyen dakikalarında telefon hattımızda olacak ve Afrika'da göç hareketliliği üzerine değerlendirmelerini alacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Aşk damlayan yârim var gül renginde. Dünyaları verseler kâr etmez, olmaz ki sen denginde. Havasından suyundan aşk damlayan yârim var gül renginde. Dünyaları seler kâr etmez, olmaz ki sen denginde. Aşkıdır ruhumda yankılanan, duyduğum her seste. O can ki sevdası sonsuzumdur, aldığım her nefeste. Son aşkım ilk yârim can bildiğim, vefalı sevdiğimsin. Derdimi derdinle böldüm de ömrümü ver. havasından, suyundan, aşk damlayan yârim var gül renginde. Dünyaları verseler kâr etmez, olmaz ki sen denginde. Aşkıdır ruhumda yan kılanan, duyduğum her seste. O can ki sevdası sonsuzumdur, aldığım her nefeste. Son aşkım, ilk yârim, can bildiğim, vefalı sevdiğimsin. Derdimi derdinle böldüm de, ömrümü verdiğimsin. Son aşkım, ilk yârim, can bildiğim, vefalı sevdiğimsin. Derdimi derdinle böldüm de, ömrümü verdiğimsin. Ömrümü verdiğimsin.
Herkes için iş sağlığı ve güvenliği.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Herkes için iş sağlığı ve güvenliği köşemizde başladı. Telefon hattımızın diğer ucunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı Bölümü Biyoloğu Canan Yıldız Bilasa Hanımefendi var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Kolaylıklar diliyoruz. Bugün biyolojik risk etkenlerini ve detaylarını konuşacağız sizinle. Ama konumuza geçmeden önce çok kısa sizi tanıyabilir miyiz? Ne kadar zamandır İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde görev yapıyorsunuz? Bugüne kadar hangi çalışmalarda bulundunuz?
Tabii ki. Ben 2003 yılında Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun oldum. Daha sonra Gazi Üniversitesi'nde aslında biyoloji öğretmenliğinde yüksek lisans yaptım. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde biyolog olarak çalıştım. Daha sonra Çalışma Bakanlığımızın Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'ne biyolog olarak atandım. 12 yıldır bu kurumdayım. 11 yıl boyunca iş sağlığı ve meslek hastalıklarında görev yaptım. Gezici iş sağlığı araçlarımızda saha taramaları yaptık. Sağlık taramaları yaptık. Şimdi de eğitim ve kültür bölümünde yine biyolog olarak görev yapmaktayım.
Evet, tabii eğitim ve kültür alanında çalışmaya başlayınca da hem de tüm yurttaşlarımıza, hem Türkiye'de hem de yurt dışında bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimize kendi alanınızla ilgili aktarımlarda bulunmak üzere radyomuza bağlandınız. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Biyolojik risk etkenini konuşmak istiyoruz. Bu etkenler nedir? Hani biz ne anlamalıyız? Aklımıza neler geliyor? Şöyle bir kavramsal olarak başlayalım mı? Biyolojik risk etkenlerinin ne olduğuna ilişkin bizi biraz bilgilendirir misiniz?
Tabii ki. Tanımı, biyolojik risk etkeninin tanımı, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olan, genetik olarak değiştirilmiş olanlar da dahil olmak üzere mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan endoparazitleri biyolojik etken olarak tanımlanmaktadır. Biyolojik risk etkeni deyince aklımıza virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler gelir. Bunları biraz açacak olursak, biyoloji bilgisi olmayan dinleyicilerimiz için, virüsler canlı hücrelerde çoğalan, hücre dışında kristalize, cansız gibi davranan zorunlu hücre içi parazitlerdir.
Virüsü çok iyi tanıdık artık. Virüsü.
Kesinlikle. Koronavirüsler. Ondan da biraz bahsedeceğiz bugün. Herpes virüsü de yine çok bildiğimiz bir virüstür. Dudağımıza çıkan uçuklardır. Evet. Yine bu biyolojik etmendir, etkendir aslında. Bakteriler yine aklımıza gelen diğer bir etmendir. Bakteriler tek hücreli canlılardır. Yararlı ve zararlı olanları vardır. Bağırsağımızda, hepimizin bağırsağında yaşayan, hepimizin bildiği B ve K vitamini sentezleyen bakteriler yararlıdırlar. Evet, zatürreye neden olan var. Pneumokok bakterileri var. Bunlar da zararlı bakterilerdir. Bir biyolojik etken olarak hastalığa neden olurlar. Yine çok bildiğiniz bir grup var biyolojik etkenler içerisinde, mantarlar.
Evet.
Bunların tek ve çok hücreli olanları var. Tabii ki besin olarak çok hücreli olanların büyük bir kısmını tüketiyoruz. Ama bir de tek hücreli, gözle görülmeyen mantarlar vardır. Bunlar da cilt üzerinde kızarıklık, kaşıntı, iltihaplanma gibi hastalıklara, mantar hastalığına neden olan biyolojik etkenler vardır. Hı hı. Bir de parazitlerden bahsediyoruz. Parazitler aklımıza geliyor biyolojik etken deyince.
Evet.
Parazitlerde bir canlıya bağımlı olarak yaşayabilen ve üzerinde yaşadığı canlıya zarar veren organizmalardır. Yine tek ve çok hücreli olanları vardır. Tek hücreli sıtma hastalığına aslında neden olan plazmodyum dediğimiz bir yine bir sporla çoğalan bir türü vardır.
Hı hı.
Bu tek hücrelilere örnek verebiliriz. Bir de çok hücreli olan bit, pire, kene hepimizin bildiği.
Onları çok daha yakından
biyolojik
tanıyoruz.
Evet, hepimizin tanıdığı.
Çocukluğumuzun kabusları.
Bunlar aslında hepimizin bildiği etkenlerdir. Hepimizin
evet.
hayatında biyolojik etkenler var. Tabii bunlar iş hayatına taşınca birazcık daha farklı boyut kazanıyorlar.
Evet. Bu biyolojik etkenlerde bir sınıflandırılma durumu söz konusu mu?
Evet, bir sınıflandırmamız var. Bakanlığımızdan 15 Haziran 2013 tarihli biyolojik etkenler maruziyet sistemi önlenmesi hakkında bir yönetmeliğimiz yayınlandı. Bu yönetmeliğimize göre biyolojik etkenler enfeksiyon risk düzeyine göre 4 tane risk grubunda sınıflandırıyor. Bunlar grup 1, grup 2, grup 3 ve grup 4 şeklinde. Aslında burada bunları biraz açabiliriz. Grup 1'de yer alanlar insanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenlerdir. Grup 2'de yer alanlar insanda hastalığa neden olabilir, çalışanlara zarar verebilir ancak toplumda yayılma olasılığı yoktur ve etkili bir koruma ve tedavi yöntemleri vardır. Bu etkili koruma tedavi yöntemi deyince de ilaçlar aklımıza geliyor, antibiyotikler ve aşılar aklımıza gelmektedir. Grup 3'te bulunanlar birazcık daha ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili koruma ve tedavi imkanı olan biyolojik etkenleri içerir. Ve en tehlikeli olanlar, grup 4'te yer alanlar, insanda ağır hastalıklara yine neden olur, ciddi bir toplumda tehlike yaratır, yayılma riski çok yüksektir ama etkili bir tedavi koruma yöntemi bulunmamaktadır. Hmm. Bulunmadığı için de grup 4'te yer almaktadır.
Evet.
Bir şey daha ekleyebilirim aslında. Biyolojik etkinin sağlıklı bir insanda hastalığa yol açmasına bazı faktörler etkilidir. Yani herkes de aynı derecede hastalığa yol açmayabilir. Bir kere etkenin hasta etme yetisinin yüksekliği çok önemlidir.
Hı hı.
Yine bulaşma yolları sudan mı, havadan mı, ısırma yoluyla mı, ne yolla bulaştığı çok önemlidir. Yine konakçının yani hasta olan kişinin duyarlılığı
tabii
çok önemlidir.
Tabii bağışıklık sistemi önemli.
Kesinlikle.
Değil mi?
Biliyoruz koronavirüs
tabii çok iyi
öğrendik. Etkileri yaratmadı değil
evet,
mi?
Evet.
Ve çevresel etmenler çok önemlidir. İşte ısıydı, nemdi, hava akımı gibi koşullarda yine çok etkilidir bu biyolojik etkenlerin hastalık yapmasında.
Evet, aslında küçük küçük anlattığınız ama böyle biraz hani örneklendirip daha dikkati çeker hale getirebilir miyiz bu gruplarda bulunan etkenleri?
Tabii ki bildiğimiz aslında halk arasında bilinen hastalıklar üzerinde bulabiliriz. Biz hani grup 1'de zaten hastalık yapmayan etmenlerden bahsettik. Buna örnek olarak da E. coli'nin patojen olmayan suçlarına verebiliriz.
Bu koli basili dediğimiz
evet,
bizi hasar yapan değil mi?
Evet, evet. Ama bunların hastalık yapmayanlar grup 1'de bulunur. Zaten grup 1'de insanda hastalığa yol açmayanlar bulunuyordu. Grup 2'ye örnek çok iyi bildiğimiz tetanol hastalığının etmeni söyleyebiliriz. Klorostridium tetani denilen bir Latince tabii bu isme bir bakteri vardır. Bu bakteri bir biyolojik etkendir ve tetanos hastalığına neden olur. Bu bakterinin bulaştığı toz, toprak, gübre, tahta, metal gibi yerlere kişinin temas etmesiyle kişiye bulaşır. Hatta bu tetanosa kazıklı humma da denir.
Evet,
çünkü tetanos kişinin boyun ve çene kısımlarında şiddetli kısılmalara neden olur. Dikkat ederseniz bu grup 2 örnekte grup 2'de etkili bir koruma ve tedavi yöntemi vardı.
Tabii.
Bu nedenle etkili aşısı
tabii,
vardı.
Çocukluğumuzdan beri hep aşıları oluyoruz.
Evet. Grup 3'te yine tifo ve şarbon gibi hastalıklara örnek verebiliriz. Tifo yüksek ateş, ishal ve kusmaya yol açan, ölümcül olabilen bir bakteriyel enfeksiyondur. Ve etkeni de yine bir salmonella tayfı adı verilen bir bakteridir. Bu bize kontamine yiyeceklerden, içme sulardan ve el yıkamanın daha az olduğu yerlerde yaygın olarak da bulaşmaktadır. Yine tifonun da etkili aşısı vardır. Evet. Bir de şarbondan bahsetmek istiyorum. Biyolojik silah olarak kullanılmakta. Şarbonda yine bir bakterinin sebep olduğu bir hastalıktır. Genellikle çiftlik hayvanları ve vahşi av hayvanları etkileyen bir hastalıktır aslında. Ama bu hastalık hasta hayvanlarla doğrudan ve dolaylı temasla insana geçebilir. Etkili bir ilaç tedavisi vardır ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 1969'da biyolojik silahların potansiyel tehdide yönelik hazırladığı bir raporda 50 kilogramlık şarbon maddesinin 500 bin kişinin yaşadığı bir alana havadan püskürtülmesi sonucunda 125 kişinin zarar geleceği ve büyük bir çoğunun öleceğini öngörmüştü. Bunlar grup 3'te yer alanlar, biyolojik etkenlerdi. Grup 4'te en tehlikeli olan grupta olan ise Ebola, yine çok duyduğumuz bir hastalıkta bir salgındır. Bu Ebola'ya neden olan bir RNA virüsüdür aslında. Bu virüs hayatı tehdit eden kanamalara yol açarak büyük bir çoğunluğu ölümle sonuçlanan ateşli bir hastalığa neden olur. Bu virüs insanlara yabani hayvanlardan bulaşır. İnsan popülasyonu da ise çeşitli salgılarla, kanla, organlarla, vücut sıvılarıyla, bu tür sıvılarla kontamine olmuş nesnelerle temas edilmesi halinde bulaşır. En son olarak 2014 yılında büyük bir Ebola salgını olmuştu. Batı Afrika'da ve birçok ülkeyi etkisi altına almıştı. Bu Ebola'nın etkili bir tedavisi ve aşısı olmadığı için de grup 4'te yer almaktadır. Bir de koronavirüs, tabii ki son 2 yıldır, 3 yıldır hayatımızda olan bir virüs. Bu
ayrıca herhangi bir yılda,
tanımak zorunda kaldık. Hastalığın adı COVID-19. Sebep olan virüs, biyolojik etken ise SARS-CoV-2 virüsüdür aslında. 2019'da yine Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. COVID-19 olarak adlandırılmış ve ağır pnömoniye neden olabilmektedir. COVID-19'a baktığımız zaman normalde grup 2'deydi. Grup 2'de değerlendiriliyordu. Evet. Ama insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturduğu, topluma yayılma riski bulunmanın ancak genellikle etkili bir koruma ve tedavi imkanı olduğu için risk düzeyi grup 3 sınıf olarak kabul edilmeli ve alınacak tedbirler de buna göre saptanmalıdır diyoruz COVID için.
Yani şöyle aslında grup 4'teydi, özür dilerim sözünüzü kestim, grup 4'teydi, grup 3'e mi çıktı?
Yok,
yani
grup 2'deydi aslında. Grup 3'te olması yönünde çalışmalarımız var şu anda. Grup 3'e zaten Avrupa Birliği tarafında grup 3 olarak belirlendi. Bizde de yine zaten buna yönde bir değişiklik durumda grup 3'e geçecek. Yani toplumda hızlı bir şekilde yayılıyor ama etkili bir koruma tedavisi var. O yüzden de grup 2'de iken 3'e çıkması daha doğru olacak.
Uygun görüldü. Evet, evet.
Daha anladım. Uygun görülmektedir. Henüz net bir şey yok.
Evet. Bu virüslerden ve hastalık yapıcı bakterilerden söz ettiniz. Şimdi tabii iş sağlığı ve güvenliği bağlamında düşünecek olursak bu biyolojik etkenlere maruz kalınabilecek işler dediğimizde hangi işleri örnek olarak verebilirsiniz?
Tarım sektöründe yer alan işlerde şarbon, kuduz, brucella gibi hastalıklar, biyolojik etkenlerin neden olduğu hastalıklar çok belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Brucella'yı hepimiz çok iyi biliyoruz aslında. Bu hep korkarız süt peynirinden, işte dikkatli kullanmaya çalışırız, pastörize olmasına dikkat ederiz. Tabii. Çok sık görülebilir. Gıda üretilen fabrikalarda yine bu tarz işlerde görülebilir. Hayvanlarla, hayvan kaynaklı ürünlerle çalışan iş yerlerinde, sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları, veteriner laboratuvarlarında, atıkları yok eden fabrikalarda, kanalizasyon arıtma tesislerinde yine örnek olarak verebiliriz. Bu mesleklere baktığımız zaman da bahçıvanlar mesela çok karşı karşıya kalırlar. Bitkilerin yine alerjen maddeleriyle astımı olabilir, dermatit olabilirler. Yine böcek ısırmalarıyla çeşitli hastalıklara kapabilirler. Aslında elektrikli alet tamircileri de yine bu etkenlere maruz kalıyorlar. Hasta bir insanın kullandığı bir aleti tamir ederken maruz kalıyorlar. Şoförler, arkeologlar mantarlara maruz kalıyorlar. Aslında o kadar geniş bir yelpaze var ki. Ama bu yelpazenin en başında sağlık çalışanları gelmektedir tabii ki. Sağlık çalışanları arasında deyince bir kere doktordan hemşire, acil sağlık personelleri, diş hekimleri, tıp öğrencileri, laboratuvar çalışanları, eczacılar ve idari personelin tamamı kapsamaktadır. Sağlık çalışanların işleriyle ilgili çeşitli faaliyet türleri ve kontaminasyon olasılıkları nedeniyle biyolojik etkenlerle yüksek temas riskine sahiptir mesleklerinden dolayı. Evet. Bunlardan grip, ebola, SARS, MERS, hepatit B gibi birçok biyolojik etmenin sebep olduğu hastalık görülmektedir. En sık bulaşma yolu da solunum yoludur. Hava yoluyla kaparlar. Ama bunun yanı sıra yemekten, sigaradan, kontamine el ve aletlerden, yani oral bir bulaşmaya da maruz kalabiliyorlar. Veya kırık cam yaralanmaları, hayvanlar tarafından ısırılma, delici, kesici, evet, batıcı araçlar yüzünden de deri ve mukozalardan da bulaşmaları görülmektedir. Sağlık çalışanlarımız çok büyük risk altındadır diyorum.
Evet, gerçekten bunu bu virüs COVID-19 sürecinde çok fazla karşılaştık bu tür durumlarda. Mikrofonlarımız aracılığıyla da tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar dileyelim sizin de vesilenizle.
Evet.
Gerçekten çok büyük emekler sarf ettiler bu süreçte, hala da sarf etmeye devam ediyorlar.
Evet,
hepsinin, doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanların hepsinin Allah yardımcıları olsun bu anlamda. Tabii
tarım, sağlık.
Tabii tarım alanında çalışan çiftçilerimize de çok büyük kolaylıklar dilemek gerekiyor. Çünkü onlar sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi birebir bitkiyle ve o bitkilere zarar veren hayvanlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Onlar da gerçekten büyük risk altında. Hatta veterinerler yine geldi aklıma. Siz hayvanlardan bulaşan virüslerden ve zararlı etmenlerden, etkenlerden bahsettiğiniz zaman. Biz o zaman bütün hastalık yayan işlerde çalışan herkese mikrofonu aracılığıyla kolaylıklar dilemiş olalım.
Evet.
Şimdi bu biyolojik risk etkenlerinden bahsettiniz. Evet, çalışanlar böyle sorumluluk yükleniyorlar ve risk altındalar. Peki işverenler, onlar bu durumda çeşitli yükümlülük altında kalıyorlar mı?
Aslında çok yükümlülükleri var. İşveren bir biyolojik etkenle çalışıyorsa, zararlı bir etkenle çalışıyorsa, grup 4'te, grup 3'te yer alan varsa, bunlar da kullanmaktan ilk başta kaçınır. Ama kullanmak durumunda olduğu durumlarda ise bunu da daha tehlikeli olan veya daha tehlikeli olmayan bir biyolojik etkenle ikame etmeye çalışır. Değiştirmekle ilgili yükümlülükleri vardır. Ve işveren bir risk değerlendirmesi sonucunda risk olduğu ortaya çıkarsa işveren çalışanların maruziyetini önlemekle yükümlüdür. Maruziyetini önleyemediği durumlarda ise maruziyetini en aza indirmek için çalışan sayısını en az seviyede tutmak durumundadır. Biyolojik etkenlerin iş yerinde güvenli bir şekilde kullanılması ve taşınması için gerekli düzenlemeler yapmalıdır. Biyolojik etkenlerin yine muhafaza edildikleri ortam dışında bulunup bulunmadığını belirlemesi için yönetimliğe uygun ölçümler yapmakla yükümlüdür. Biyolojik risk işaretimiz var. Sarı ve siyah renklerden oluşan, bunu kullanmakla yine yükümlüdür. Biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya en az düzeyde bulunmasını sağlayacak çalışma prosesleri ve kontrol önlemleri almalıdır yine. Toplu koruma ve kişisel koruma yöntemleri uygulamalıdır. Biyolojik etkenler içeren kazaların önlenmesine yönelik yine plan hazırlanmalıdır. Ve biyolojik atıkların toplanması, depolanması ve iş yerinden uzaklaştırılması için uygun yöntemleri belirlemesi gerekir. Birkaç şey daha var yine yükümlülüğü olan aslında. İşveren biyolojik etkenlerle çalışma sırasında oluşan ciddi bir kazayı, olayı veya ölümü çalışanlara, temsilcilere ve bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. Kesinlikle bildirmek durumundadır. Yine işveren maruziyet varsa grup 3 ve grup 4'te en riskli olan gruplarla bir çalışmalarda biyolojik etkene maruz kalan çalışma listesinin, yapılan işin türünün, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldığını, maruziyetleri, kazaları, olaylarla ilgili tüm kayıtları tutmakla yükümlüdür. Ve bu kayıtları maruziyet sona erdikten sonra en az 15 yıl saklamak durumundadır.
Evet, kayıtlardan...
40 yıl saklan...
Buyurun lütfen.
40 yıl saklanıldığı durumlar var bir de. Bunlara örnek, kalıcı ve gizli enfeksiyona neden olduğu bilinen bir etmenle çalışıyorsa veya tedaviye rağmen uzun süreler boyunca tekrarlayan hastalıklara sonuçlanan biyolojik etkenlere maruziyet varsa da 40 yıl boyunca saklamakla yine yükümlüdür.
bu bilgileri hem alacak çalışandan hem de bu bilgileri saklamakla yükümlü. Peki çalışanlara karşı hani önerileri ne olacak işverenlerin, ya da bu tür bir risk diyelim ortaya çıktı, ne gibi önlemler alması gerekecek?
İşverenimiz önlemler, genelde önlemler alınabilir. Bunun dışında da bulunduğu gruba göre, hangi gruptaysa, grup 2, grup 3, grup 4, hangi grupta bulunuyorsa, buna göre de bazen önlemler kesin zorunludur, yapılması gerekir. Bazen de işverene bırakılabiliyor. Bir kere çalışanların, biyolojik etkenlerin bulaşma riskinin olduğu çalışma alanlarında yiyip içmeleri engellenmesi gerekir. Bu laboratuvarda da biz çalışırken çok önemli bir kuraldı. Evet. Yemek, içmek ve su içmek bizim çalışma alanımızda olmaması gerekiyordu. Sürekli, çünkü kanlarla çalışıyorduk. Yine çalışanlara uygun koruyucu giysi sağlanması gerekir. Çalışanlara göz yıkama sıvıları, yine cilt antiseptikleri dahil uygun ve yeterli temizlik malzemeleri bulunan yıkama ve tuvalet imkanları, alanları sağlanır. Mesela bunu ek olarak grup 4'te çalışan bir iş yeri ise lavabo ve duşlardan gelen atık sıvılarda toplanıp tahliyeden önce inaktifte edilmesi gerekir bu biyolojik etmenleri. Yine gerekli koruyucu donanım ve ekipman belirlenmiş bir yerde uygun olarak muhafaza edilmeli. Her yere bırakıp atılmaması gerekiyor. Ve her kullanımdan sonra, mümkünse kullanımdan önce de kontrol edip temizlenmesi gerekmektedir. Koruyucu donanım ve ekipman kullanımdan önce bozuksa tamir edilmeli ve veya değiştirilmesi gerekir. Yine eğer insan ve hayvan kaynaklı numunelere çalışılıyorsa, bu numunelerin alınması, işlem yapılması, incelenmesi yöntemleri belirlenmesi gerekmektedir. Yine mesela grup 4'te bir etmenle çalışıyorsa, bu biyolojik etkenle çalışma yerini aynı bina içinde yürütülen diğer çalışmalardan ayrılmış olması gerekmektedir. Böyle bir önlem alınması gerekir. Yine çalışan alanlarına yalnızca görevli olan kişilerin girilmesine izin verilmesi grup 4'te mutlaka zorunlu alınması gereken bir önlemdir. Ve alınan önlemler işveren hiçbir şekilde, bu da çok önemli, çalışanlara maliyetini
yansıtmayacak. Evet. Şöyle tabii biz COVID sürecinde gerçekten aslında kurumların buna ne kadar önem verdiklerini çok daha yakından takip ettik. Bütün kurumlar, hani az önce bahsettiğiniz o el dezenfektanları ya da maske sağlama açısından çalışanlara çok önemli yardımlarda bulundular. Evet. Bu açıdan da tabii hani kendi kurumun başta olmak üzere bütün kurumları tebrik ediyorum. Çok önemli çalıştılar. Çok önemli şekilde buna önem vererek çalışmaya devam ettiler. Ve hani çok şükür bu iki yıllık süreci atlattığımıza inanıyorum, COVID sürecini. Bunun dışında siz iş sağlığı ve güvenliği uzmanları kurumunuzda bu tür denetimler konusunda da yardımcı oluyor musunuz kurumlara? Hani bu tür bir önlemin alınıp alınmadığı konusunda değerlendirmede bulunuyor musunuz?
Bizim projelerimiz oluyor. Bu projeler kapsamı tavsiyeler verebiliyoruz. Hani bir denetim yapma şeklinde değil ama
öneride bulunuyorsunuz.
Önerilerde bulunuyoruz, düzeltmeleri kısmında, ama denetimler olduğu zaman da uzman arkadaşlarla beraber gittiğiniz zaman bir sistem üzerinden, yine bir puanlama sistemi var. Bu OSGB'ler denetlendiğinde puanlar verilerek daha sonra kapanmasına kadar da ilerleyebiliyor. Biyolojik etkenler Türkiye'de yeni yeni aslında, Avrupa'da da aynı şekilde yeni yeni önem kazanan bir alan aslında bakarsanız. Hani gidip bir biyolojik etken taraması yapamıyoruz ama kendi içinde çalışmalar olabiliyor. Yıllar öncesi yine bakanlığımızın hasta bina sendromuyla ilgili bir projesi vardı. Kendi bakanlığımızı incelemiştik. İşte hasta bina deyince aklımıza en başta küf tabii ki geliyor. Çeşitli ölçümler yapılmıştı, incelemeler yapılmıştı her odanın. Daha sonra öneriler verilmişti. İşte halı temizliği, tuzun daha nemli bir bezle alınması, klimaların bakımı gibi önerilerin yapıldığı bir projemiz de olmuştu.
Evet, emeklerinize sağlık. Gerçekten İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüz bu anlamda biz her hafta sizi konuk etmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü çoğu bilmediğimiz ve hani kurumsal olarak bilinmeyen detayları çok daha yakından takip etmiş oluyoruz sizin vesilenizle. Sayın Bilas'a çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. Son cümleleriniz varsa almak isteriz, sonra uğurlayalım sizi.
Biyolojik etkenlerle çalışmada bizim bir yönetmeliğimiz var. Yönetmeliğimizde çok güzel bilgiler ve yapılması gereken şeyler yazıyor. Ama genel şunu söylemek isterim. Bizim bu yönetmeliğimizde liste var. Listede etmenler gruplandırılıyor. ama bunun yanı dışında sırasında bir sürü etmen daha var aslında. Bunun içerisinde olmayan. Çünkü biz o kadar çok etmene maruz ve daha tespit edilmeyen bir sürü biyolojik etken var. Yani herhangi bir biyolojik etken bu grup 2, grup 3 veya grup 4 diye sınıflandırılmamış olması ve listede yer almaması bu biyolojik etkenin grup 1'de yani insanda hastalık neden olmuyor anlamına gelmiyor. Bu evet, kısım evet. Çok önemli aslında. Onu dikkat ederek çalışmalar yapılması gerekli. Her an karşı karşıya kalabiliriz.
Peki o gruplandırmayı da direkt kurumumuz mu yapıyor? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü mü yapıyor? Yoksa
yönetmeliğimizde zaten yazıyordu. Biz Avrupa Birliği'ndeki tabii oradaki değişiklikleri baz alıyoruz. Onun üzerinde biz de değişiklikler yapıyoruz.
Kurumlara peki bizzat gidip de bakıyor musunuz hani hangi gruba giriyor bu iş yeri diye?
Yok, hayır. Zaten öyle bir yetkimiz de yok yani isim olarak da zaten. Sadece tavsiyeler verebiliyoruz. Gittiğiniz zaman dikkatinizi çeken bir nokta varsa veya işte sonuçları taradığınızda maruz kalabilecekleri durumları söylüyoruz.
Evet Sayın Bilesa çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Hoşçakalın. İyi günler diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Meslek Hastalıkları ve İş Sağlığı Bölümü Biyoloğu Canan Yıldız Bilesa Hanımefendi herkes için İş Sağlığı ve Güvenliği köşemizde telefon hattımızın diğer ucundaydı. Biyolojik risk etkenlerini konuştuk. Maruz kalınabilecek işleri, özellikle iş yerlerinde işverenin yükümlülüklerini, riskleri ve önlemleri konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Güne Bakan şimdi müzikle devam ediyor.
Zamanlar ne çok severdim senle ağlar senle gülerdim aşka yalan diyen olsa bakar güler de geçerdim. Bir zamanlar ne çok severdim senle ağlar, senle gülerdim aşka yalan diyen olsa bakar güler de geçerdim. Yazık ki çok geç anladım o rüyadan çok. Herkesi kendim gibi sandım. Yazık ki çok geç anladım. O rüyadan çok geç uyandım. Karşıma kim çıktıysa herkesi kendim gibi sandım. Görsem gözüm dolar bakar geçerim ayrılığın acısını ben yaşadım ben bilirim. Yazık ki çok geç anladım. Herkesi kendim gibi sandım. Yazık ki çok geç anladım o rüyada.
herkesi kendim gibi
Avrupalı Türkler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan Avrupalı Türkler köşemizle devam ediyor. Telefon hattımızın diğer ucunda İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osman Can Ünver hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sezin Hanım.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, biz hocamızı Göçmen İşçiler Komitesi üyesi olarak sizlere hep tanıtıyoruz. Ve bu komitelik ve üyelik anlamında çok değerli çalışmalar yürütüyor değerli hocamız. Ve bu vesileyle şu anda Fas'ta. Ben konumuza geçmeden önce müsaadenizle o Fas'ta hangi sebeplerde bulunduğunu, ne gibi toplantıların yapıldığı ve hangi konuların konuşulduğunu kendisine sormak istiyorum. Sonrasında da sohbetimize bugünkü konumuzla devam edelim istiyoruz.
Sesim iyi geliyor mu?
Hocam sesiniz uzak geliyor yerden. Ama tabii Fas'ta olduğunuz için ben dinleyicilerimize müsaadenizle söyleyeyim. Bir 2-3 saniye beklemeli olarak beni duyuyorsunuz ama biz sizi çok çok güzel duyuyoruz, merak etmeyin.
Teşekkür ederim Sezin Hanım. Şimdi bu Göçmen İşçiler Komitesi'nin çeşitli faaliyetleri var. Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi. Bunlardan bir tanesi de işte biraz da bölgesel durumlara eğilme. Hı hı. Mesela bizim şimdi bulunduğumuz yer Fas'ın Agadir kenti. Hı hı. Sus Masa bölgesi buranın ismi. Buradan da çok göç verilmiş zamanında.
Evet.
Ve tabii yani Fas yurt dışında, ülke dışında 3.700.000 göçmeni olan önemli göç veren ülkelerden bir tanesi oldu geçmişte. Hala da herhalde göç vermeye de devam ediyor. Yani malum dünyadaki ekonomik durum ve bu Afrika'nın özgün koşulları, hı hı, esas itibariyle göç hareketlerini durdurmuyor. Biz burada özellikle Türkiye'nin de taraf olduğu Göçmen İşçiler Konvansiyonu sözleşmesiyle bu 2018 yılının Aralık ayında Fas'ın bir de Marrakeş kentinde imzalanan bu küresel göç paktının 23 işte ülkesi var. Bu ülkeleri nasıl bağdaştırılabileceği, birbiriyle nasıl uyumlandırılabileceği şeklinde bir toplantı yapıyoruz. Bir çalışma grubunun toplantısı bu. Ve mümkün olduğu kadar da işte hem de bölgesel görüşmeler, temaslar yapılıyor. Ondan sonra işte başkent Rabat'ta ve Marrakeş'te de yine bazı temaslar olacak. Ben henüz emin değilim Rabat'a gideceğimi, bilmiyorum ama gidersek de orada da parlamentoda görüşmeler olacak. Dolayısıyla yani bu göç meselesi, göçmen meseleleri uluslararası planda takip ettik. Türkiye'de yakından ilgilendiren, her ne kadar burası başka bir coğrafyada olsa esasında dünyayı yakından ilgilendiren, çünkü işte neticede bir yerde etkileniyorsunuz. Bir mesele. Dolayısıyla bizim de bu konularda Türkiye olarak, Türkiye'yi temsil eden insanlar olarak mümkün olduğu kadar işin içinde olmamız gerektiği kanaatindeyiz ve bunun için de çaba sarf ediyoruz.
Evet, aslında tam da bizim bugünkü konumuzla ilgili, belki de orada konuşmalar yapacaksınız, toplantılarda bulunacaksınız. Çünkü evet, özellikle evet, Latin Amerika, Güney Asya, Sahra Altı, Afrika sıcak iklim noktaları ve 143 milyon insanın yerinden olacağı ve kırsal alanlardaki yakın kasaba ve şehirlere göç edecekleri, taşınacakları tahmin ediliyor. Bu doğru mu hocam, bu rakam?
Evet, Efendim bu tabii bir öngörü bu. İklim değişikliği, iklim daha doğrusu yani iklim dengesizlikleri daha doğrusu insanların yaşamlarını sürdürmelerini engelleyecek boyutlara tabii, ulaşmış vaziyette. Yani ekonomileri sarsıyor, tarım bozuluyor, tarımın dengesi bozuluyor. Dolayısıyla insanların karınlarını doyurmaları özellikle kırsal bölgelerde gittikçe güçleşiyor. Bu doğrudur. Dolayısıyla bir hareketlilik var. Bu iklimden kaynaklanan hareketlilik. Ama Afrika'nın başka bir özelliği daha var. Özellikle sömürgecilik sonrasında henüz tam olarak yerleşememiş, tam olarak dinleşememiş ekonomiler var burada. Ve o sömürgecilik sonrasında konusunda da bir parça tabii tereddütlü olmak lazım. O sömürgecilik başka boyutlarla devam ediyor. Evet. Onun için Türkiye biliyorsunuz son zamanlarda Afrika'da ciddi bir politika izliyor. Ve o politika başkalarını rahatsız ediyor, birilerini çok rahatsız ediyor. Ama Afrikalıları etmediğinden emin olabilirsiniz. Çünkü biz buraya emperyalist emellerle gelmedik hiçbir zaman.
Tabii.
Dolayısıyla bir karşılıklı kazanç sağlayacak şekilde bir politika izliyor Türkiye. Bu çok önemlidir. Çok etik bir yaklaşımdır. Fakat diğer ülkeler bu ülkelerin ekonomilerinin, bu ülkelerin halklarının daha müreffeh hale gelmesini daima engellemişlerdir. Yani böyle yüzeysel olarak sanki kalkınmış gibi görünen yerler bile bu bağımlılıklarından dolayı tam manasıyla yani suyun yüzünde kalmakta güçlük çekiyorlar. Siyasal çalkantılar ortaya çıkıyor. Ekonomileri çok kırılgan hale geliyor ve bunların hepsinin sonucunda da kitlelerin göç yollarına düşmesi gibi bir sonuçla karşılaşıyoruz. Bir durumla karşılaşıyoruz. Maalesef özellikle Sahra altı Afrika'dan Avrupa'ya, Avrupa kıtasına ulaşmak için canını dişine takıp ya, yollara düşen,
evet.
Daha sonra da Akdeniz'in sularında kaybolan binlerce insan var yani. Bunları işte Avrupa aman gelmesin etmesin diye. En son biliyorsunuz Boris Johnson, işte Birleşik Krallık Başbakanı'nın kararı var. Kendi ülkesindeki sığınmacıları işte yani Afrika'ya gönderelim, orada kalsınlar, beklesinler şeklinde bir tavır sergiledi. Bunu daha önce eski Alman İçişleri Bakanlarından biri olan Otto Schily, Libya'da bırakalım bunlar gelmesin, Avrupa topraklarına basmasın ayaklarını diye bir politika uygulamaya kalkıştı. Buna tabii çok tepkiler çıktı falan. Kabul edilebilecek bir şey değil yani. İnsanları bu denli teklemeye, geri itmeye, ki biz bunu Yunanistan'ın ve Frontex'in Ege'de yaptıklarından biliyoruz.
Evet.
Şimdi bu işin insani ve insan hakları boyutu. Ama aynı zamanda da bu insanların yaşamlarını temin edecek bir takım imkanlara kavuşmaları mecburiyeti var. Yani bu imkanları kavuşturma tabii sadece ülkelere bırakılacak bir şey değil. Genellikle uluslararası planda gerekli devirlerin alınması, gerekli desteklerin sağlanması ve göçün yönetişinde bir şekilde kurala, işte kaideye bağlanması meselesi var ki bu olmadığı takdirde maalesef böyle düzensiz göç hareketleri olmaya devam edecek. Şimdi bu FAS'ın bir özelliği var Sezin Hanım. Göç konularında, uluslararası göç konularında sürekli böyle ön plana çıkan bir ülke. Birkaç ülkeden bir tanesi. Fakat enteresandır. Yani işte 36-38 milyonluk bir nüfusu var. Diyelim ki yani bu göçmen işçilerin gönderdikleri dövizlere falan da çok da muhtaç öteden beri. Ondan sonra birkaç ekonomik değeri var. O ekonomik değerleri içinde zannediyorum bu göçmen işçilerin gönderdikleri dövizler bir yer işgali ediyor. Yani dolayısıyla buna çok önem veriyorlar. Önem verdikleri için de özellikle uluslararası planda çok faal hale gelmiştir. Siyaseten de öyle uğraşıyorlar falan. Şimdi burada bir küçük pardon serzenmiş mi diyeyim artık. Türkiye bu konularda çok ciddi kazanım sahibi olan bir ülke. Özellikle son 15 yıldır falan, özellikle son 20 yıldır yani, bu göç konularında çok ciddi atılımlar yapan, yani mevzuatın yenileyen, ondan sonra modern, çok çağdaş yaklaşımlar sergileyen bir ülke Türkiye. Dolayısıyla bizim bu konularda uluslararası planda çok daha önde olmamız, normları ve standartları da belirleyen, düzenleyen bir ülke olmamız daha eder, gerekir. Bu konuda biraz daha faal olmamızın yani çok yararlı olacağına kanaatindeyim ben. Yani ama tabii FAS'ın da bu konuda yani önemli katkılarının olduğunu inkar etmek mümkün değil, doğru da değil. O bakımdan işte buraya benim ikinci gelişim, 2019'da yine böyle bir toplantı için davet edilmiştim.
Pandemi öncesi.
2019'un Kasım ayında. Evet, yani pandemi öncesi zaten, ondan sonra.
Sonra zaten toplantılar bitti.
Evet. Yeniden açılıyor işte yavaş yavaş. Hı hı. Yani mümkün olduğu kadar biz de ağırlığımızı göstermek, koymak evet. durumundayız Türkiye olarak. Çünkü dediğim gibi norm ve standartları belirleyebilecek her türlü imkanımız var yani, açık evet. söylemek gerekirse. Tabii bu bir hükümet politikası, devlet politikası haline geldiği takdirde sonuç alabiliyorsunuz.
Evet, yani hocam.
Öyle yani. Yoksa bu Afrika'dan Afrika ile yakın ilişkimizin neticesinde bizi bu göç konularında da onlara bazı destekler sağlamamızın olabileceği kanaatindeyim ben.
Evet. Hocam.
Öyle bir girişimimiz var.
Süremizin de sonlarına evet. doğru yaklaşıyoruz. Son birkaç dakikamızın içindeyiz ama o hani Türkiye ile ilişki konusunda ve bizlerin onlara neler öğretebileceği ve neler aktarabileceği konusunda da siz zaten şu anda bizim oradaki en kıymetli temsilcimizsiniz. Muhakkak sizden öğrenecekler evet. hani nasıl bir işbirliği içinde olabileceğimizi. Neler söylemeyi düşünüyorsunuz? Birkaç dakika içinde de onları sorabilir miyim?
Yani mevzuatlarının geliştirilmesi konusunda destek olabilir Türkiye. Hı hı. Ondan sonra bu yaklaşımlarımız bizim etiktir. Etik yaklaşımlarımızı da buraya ihraç etmek mecburiyetinde olduğumuz kanaatindeyim ben. Hı hı. Hem buradan gidenler hem de işte ülke içinde bulunan yabancı göçmenlere destek sağlama konusunda. Özellikle hak temelli hı hı. Bazı işte katkılarımız olabilir. Siz bakmayın şu ara Türkiye'de bu konular biraz fazla duygusal ve yanlış istikametlerde tartışılıyor. Onun ötesinde Türkiye gayet soğukkanlı biçimde göç politikalarını düzenlemiştir ve bundan sonra da vardığı noktalardan geriye gitmesi mümkün olmayacağı kanaatindeyim. Evet. Ve dünyaya ayrıca da yol gösterecek kapasitede evet, olduğumuzu evet, unutmamak.
Evet, evet, evet hocam, çok çok güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Size orada kolaylıklar diliyoruz. Türkiye'nin o çok sıcak selamını ederim. Götüreceksiniz bizden.
Evet, evet. evet.
Çok teşekkür sağ ediyoruz çok yayınımıza teşekkür katıldığınız için hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Hoşçakalın. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, İstinye Üniversitesi öğretim üyesi ve Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi üyesi Profesör Doktor Osmancan Ünver hocamız Avrupalı Türkler köşemizde bizlerle birlikteydi. Özellikle Latin Amerika, Güney Asya ve Sahra Altı Afrika'da sıcak iklim noktalarında yaşayan insanların yakındaki kasaba ve şehirlere taşınacağının tahmin edildiği düşüncesi üzerine artan kuraklıklar gibi dünyanın birçok farklı yerinde göç hareketlilikleri gerçekleşiyor ve biz Afrika'da göç hareketliliği üzerine değerlendirmelerini aldık değerli hocamızın. Hocamız şu an FAS'ta ve orada çeşitli çalışmalarda ve toplantılarda bulunacak. Kendisine de kolaylıklar dileklerimizi ilettik ve böylelikle Güne Bakan'ın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Güne Bakan.